milletim iyi haftalar diliyorum. Adım Bahşe ve sizi eğlendirmeye, dertlerinizden arındırmaya geldim. Ve başaramayacağım. Başaramayacağım. Fark yaratacak mıyım? Evet. 600 bin lira borcunuz var ya, kahkaha atarak borcunuz olacak artık. Ha? Ne dersiniz? Herkes 2026 için öyle bir konuşuyor ki sanki yıl değil Marvel evreni. Öyle bir faz geliyor. Bugüne kadar yaşamadığımız kadar şaşırtıcı olaylar olacak diyorlar. Arkadaş ben zaten hayatımın büyük sürprizini yaşadım. Kapattım o defteri. Babam öldüğünde içimden bir şey seslemişti ki tamam, dramatik bir durum. Çok da değil, 94 yaşındaydı. Birçok kişi hayalini bile kuramıyor o yaşa gelmenin. Ama finalde büyük bir twist var. Yani hani kasalar açılacak, eski sandık çıkacak, içinden tapular, altın kemerler, belki gizli bir İtalyan amca buongiorno diyecek, İtalya'daki arsaların evraklarını verecek. Yok. Sandık açıldı, içinden simidin yanına krem peynir çıktı arkadaşlar. O gün anladım ki hayat bana Hollywood bütçesiyle değil, fırın ürünlerinin yanına ikram şeklinde çalışıyor. Maalesef, maalesef. O yüzden 2026 beni zor şaşırtır. Uzaylılar mı inecek? Buyursunlar. Ama lütfen kapıyı çalarken aidat paylarını da getirsinler. Ha? Dünya manyetik alanı kayacakmış diyorlar. Benim kredi kartı limiti kaydı. Hala yerine oturtamadım. Yer çekimi diyorlar 7 saniye duracakmış 12 Ağustos'ta. Valla iyi olur. En azından 7 saniye hiçbir şeyin taksidi işlemeyecek mesela, değil mi diye umut ediyorum. Kıyamet teorisyenleri var. Kim böyle bir meslek sahibi olmak ister ya? Kıyamet teorisyeni. Bizim oğlumuz da kıyamet teorisyeni. Gökyüzünde 3 güneş görülecek. Ekonomik sistem çökecek. Çökecekse hızlı çöksün de bari. Yeni bir şey kurulsun. Yani bu yarı baygın hali gerçekten, yani tam ölsün kurtulalım. Ekonomi. İnsan en azından net bir dram istiyor. Yani bu arada benim dramımın zirvesi hala o miras anı. Ben ciddi ciddi bir kasaya doğru yürürken içimden fon müziği geçiyordu. Kamera açıları ağır çekim, gözlerimde hafif bir hüzün. Biraz yapmacık hafif bir hüzün. Hatta kendi kendime şey diyorum, mütevazi kal Bayce, zenginliği hazmet. Ye telkin falan veriyorum. Açtık, krem peynir. Şey light değil, tam yağlı. Bütün sinematografi orada çöktü. Yönetmen sandalyesinden kalktı gitti. Ben sandık açılmadan önce emlak sitelerine bakıyordum. Tamam, duygusal biriyim ama metrekare hesabı da yapıyorum. Şimdi biri çıkıp diyor ki 2026 insanlığı kökten değiştirecek. Beni krem peynir değiştiremedi. İnsanlık mı değişecek? Ben zaten yıllardır hayatım vodvil versiyonunu yaşıyorum ya. Büyük beklenti, küçük sonuç. Dram müziği, mahalle gerçekliği. Kıyamet kopacaksa bari planlı kopsun. Saat verin, ben de o saate kadar ütüyü falan bitireyim. Hatta mümkünse WhatsApp grubuna yazın. Arkadaşlar 16.30 gibi kopuyoruz. Gecikme olursa haber vereceğiz. Şunu fark ettim. İnsan büyük felaket ihtimaline garip bir huzurla bakıyor. Çünkü en azından kolektif olur. Hep beraber yanarız. Hani de kimse kimseye sen neden daha çok yandın, ben daha az yandım falan diyemem. Ama küçük sürprizler var ya, onlar insanı tek başına yakıyor. Market kasasında bu kadar tutmaz dediğin an mesela, işte gerçek kıyamet orada kopuyor. Benim 2026'dan tek beklentim şu: eğer sürpriz yapacaksan 2026 lütfen simit üstü değil, en azından poğaça altı bir seviye olsun. Ha? Çok şey istemiyorum. Efsane bir miras da beklemiyorum artık ama hayatta arada bir fragmanla film arasındaki farkı azaltsın ya. Yoksa ben her sene aynı vodvilin başrolünde, dekor değişmiş, peynir aynı ve ben hala o sandığın başında acaba bu sefer kaşar çıkar mı diye umut eden bir figüran gibi. Kral Pop Radyo burası, hoş geldiniz programı dinlemeye. Ayrılmayın lütfen. Milletim, iyi akşamlar diliyorum. Burası Kral Pop Radyo. Biz Türkiye'de en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosuyuz. Ancak bir tane, sadece bir tane yabancı şarkı çalarsak hem Türkçe hem yabancı müzikte birinci radyo oluruz. Bunu yapmıyoruz. Çünkü bu başarı bile fazla geliyor. Karşılığı olan 400'er bin lira maaşı hala alamadık. Gelişmeye gerek yok. Tamam, finans bölümüne de mesajımı ilettiğime göre. Arkadaşlar toplanın, ciddi bir konu var. Dünya kaynıyor. Dünya kaynıyor. Neredeyse bütün ünlüler uzaylı çıkacak. Angelina Jolie'nin elini gördünüz mü? Instagram'da her yerde. Bildiğin yaratık. Dünyayı yönetenler zaten insan değilmiş. Reptilyan diyorlar. Yeni düzen başlıyormuş. Mahallede Hüseyin abi dedi ki ben zaten o adamın normal olmadığına inanıyordum. Sola bakamıyor, hep sağa bakıyor. Hüseyin abi 98'den beri aynı montu giyiyorsun. Uzaylı şüphen bu mu? Bak net konuşayım. Eğer dünyayı gerçekten uzaylılar yönetiyorsa hiç şaşırmam. Çünkü bazı kararlar var. İnsan yapmış olamaz. Ama uzaylıysa da bizim gibiymiş. Çünkü sistem yine karışık. Yine sıra var. Yine form dolduruyorsun. Demek ki galaksiler arası bürokrasi diye Andromeda Nüfus Müdürlüğü var. Neydi hatırlayalım? Simülasyon teorisi. Bir medeniyet. öyle bir gelişmişlik seviyesine gelebilir ki kendi simülasyonunu yaratabilir. Tamam, demek onların simülasyonuysak onlar da kuru fasulyeye pastırma koyuyor, anladın mı? Zart zurt uzaylılar bunlar. Mahalle meclisi olarak karar aldık. Yeni düzen başlamadan önce hayatta kalma planları yapıyoruz. Birinci madde konserve, klasik. İkinci madde kahve. Kıyamet sabahı uykulu yakalanmak istemem. Üçüncü madde rahat lastikli eşofman. Yeni çağ başlarken skinny jean'le yakalanırsan geçmiş olsun. Yani insanlığın son fotoğrafında bacakların kan dolaşımı durmuş çıkacaksın. Öyle. Bir de herkes işte dağa ormana kaçmaktan bahsediyor. Kim kaçıyor abi? Biz site aidatını zor ediyoruz. Orman çok lüks bir yer ya. Orası zor oraya yani. En fazla terasta mangal yakarız. Zombi gelirse sis yaparız deriz. Gerçi bizim mahallede zombi gelse ilk soru şu olur. Yeniyor mu bu? Zombi yiyor. Mahalle meclisinde Fatma teyze dedi ki ben zaten hissediyordum. Teyze sen kombi sesini bile deprem zannediyorsun. Uzaylıyı nasıl hissettin ya? Ama seviyorum bu paniği. İnsan büyük bir olay bekliyor. Çünkü küçük hayal kırıklıkları çok yorucu. Uzaylı istilası tamam. Eyvallah abi, havalı. En azından ne bileyim özgeçmişe yazarsın. Ve dürüst olacağım. En büyük ihtimal şu. Hiçbir şey olmayacak. Biz gökyüzüne bakacağız. Sonra alarm çalacak. İşe gitmeye devam edeceğiz. Biri sosyal medyada asıl plan 2027'ye ertelendi yazacak. Çay koyacağız. Bir astrolog diyecek ki bazen yanılabiliyoruz diyecek. Uzaylı gelsin, yeni düzen gelsin. Mahalle meclisi olarak hazırız. Ama bakın söylüyorum, eğer yine %18 maaş zammı seviyesinde bir sürpriz çıkarsa bu sefer galaksiye dava açacağım. Bak net söylüyorum. Çünkü prodüksiyon bekliyoruz. Yani insanlık final yapacaksa bari HD olsun adı. Bay J yayında Kral Pop Radyo'yu dinliyorsunuz. Merhaba milletim, akşam saatlerinin vazgeçilmezi. Bay J'yi Kral Pop Radyo'da dinliyorsunuz. Ha sizin için vazgeçilmez değildir belki. Benim için öyle ve kaçamadığım için değil, kendime bağımlıyım adoslar. Komşular yetişin, içeriden dışarı doğru yanıyorum, Allah canımı almasın. Bakın akşam saatlerinde yayında olduğum için pilatese gündüz gidiyorum. Evet, çünkü hayatımda bazı radikal kararlar aldım. Mesela sabah erken kalabalık, ben gündüz gideyim dedim. Ama gündüz pilatesinin ayrı bir sosyolojisi varmış, bilmiyordum. Gündüz seansı, okey tamam, uygun fiyatlı olduğu için. İçeride ben ve en az 4 ev hanımı var. Hepimiz ekonomik reformer'dayız. Hepimiz. Bak salona giriyorum. Herkes ev hanımı. Ben ortada tek testosteron kırıntısı gibi duruyorum. Ama kimse umursamıyor. Büyük ihtimalle 112 ilişki ve 3 evliliğin ardından testosteron seviyem 70 civarlarında falan olması lazım. Kokusu çıkmıyor artık. Herkes plank pozisyonunda birbirine bağırıyor. Merve, topu bırakma. Bırakma kızım, o kalça düşmesin. Bir yandan lastik çekiyoruz, bir yandan tarif akıyor. Canım sen o kısırı ince bulgurla mı yapıyorsun? Getirmiş de. Pilates salonuna kısır getirmiş. Kızım sen ölene kadar o kiloyu veremeyeceksin. Reformer'ın üstünde hala bol zeytinyağlı kısır düşünüyorsan geçmiş olsun. Bitmişsin. Yok hayatım diyor, ben esmer bulgur kullanıyorum, daha tok tutuyor. Hocamız diyor ki karın kaslarını sık. Yanımdan ses geliyor. Ben içine nar ekşisini en son koyuyorum. Ben ambale oldum. Hangisini sıkacağımı karıştırdım. Karnımı mı sıkacağım? Limon mu sıkıyoruz? Ne yapıyoruz? Düşün bak, yan yatmışız. Bacak havada. Titreşim var. Yanımdaki Hanife Hanım diyor ki geçen gün görümcem geldi, kısırıma laf etti. Bak kadın bacak 45 derecede. Yüz ifadesi NATO zirvesi. O an anladım ki gerçek güç karın kaslarında değil, görümceye olan hasette. Samimi söylüyorum bak. Bir de bu gündüz grubunda inanılmaz bir network var. Zaten Bites köyü içinde küçük yerde yaşıyoruz. Biri diyor ki bizim apartmana yeni biri taşınmış. Hareket duruyor. Herkes plankte, kulaklar açık. Hocamız çaresiz. Nefes alıyoruz hanımlar da kimse nefes falan almıyor. Dedikodu oksijenle çalışıyor. Herkes bilir bunu. Ben arada katkı yapmaya çalışıyorum. Ben kısır yapmam ama mercimekli bir şey denemiştim diyorum. Sessizlik bak, beni yok sayıyorlar. Çünkü bu evrende anladığım kadarıyla erkek sadece yemek hazır mı diye bağırıyor. Yani bu evrende erkek figürü dekor gibi. Var ama tarifin içinde yok. Şimdi pilates dediğin şey sözde beden farkındalığı. Ama içeride hayat muhasebesi dönüyor. Ben bu sene diyete başlıyorum. Ben şekeri kestim. Ben kaynanamı kestim. O anda bir sessizlik oluyor. Sonra tekrar leg raise. Leg raise. Bir gün hocamız dedi ki bugün daha derine iniyoruz. Yanımdan cevap geldi. Ben de dün derin temizlik yaptım. Bütün koltuk altlarını çektim. Gündüz pilatesi baya baya mahalle meclisinin yatay versiyonu. Herkes yerde, gündem ayakta. Yani çekiyoruz, itiyoruz, sıkıyoruz ama asıl egzersiz sosyal dayanıklı. Dışarıdan biri görse sanır ki inanılmaz disiplinli bir grup. Halbuki biz set aralarında şu cümleyi kuruyoruz. Çıkışta börek alalım mı, yapalım mı? Ben el açması sevmiyorum. İnsan her yere adapte oluyor. Ben de gündüz pilatesinde diplomatik statü kazandım. Şu an resmen Fahri ev hanımıyım. Evet ama karın sıkı. Dedikodu daha da sıkı. Çok yakında hem formda hem iyice güvenlerini kazandıktan sonra Melisa'yı aldatan kocasının kiminle finger dediğini biliyor olacağım. Millet Kral Pop Radyo'da Bay J'ye konuşuyor. Sizde kim konuşuyor? Ha? Kadın konuşuyor değil mi? Bırakın konuşsun. Biz erkekler 100 kişi konuşsak toparlayamayız onun gibi.
Pekala. Üstün ırk olan kadınları da yanımıza aldığımıza göre devam edebiliriz dostum.
Ay Bay J, biraz daha pohpohla bizi.
Hay hay, bence kadınların maaşı erkeklerden %30 daha fazla olmalı.
Var ol Bay J, nur ol Bay J.
Biraz daha ileri gidersem akşam kahveyi almayacak arkadaşlar. Bu yüzden bırakıyorum. Arkadaşlar evde tadilat var, kafayı yemek üzereyim. Bilmiyorum, hiç eşyalı evde parke üstüne yeni parke döşeten var mı? Evli biriyle evlenmeye çalışmak gibi oluyor. Biz daha önce iki tadilat atlattık. İki tane, yani bu ilişki matkap sesiyle uyandı, silikon kokusuyla, tiner kokusuyla yattı. Buna artık zeval gelmez. En fazla bireysel olarak sabrımız çatlar. İkimiz de antidepresan kullanıyoruz. Yırtar mıyız? Onu haber vereceğim size. Şimdi. Konu renk. Ben diyorum ki kırık beyaz. O diyor ki bu kırık değil. Bu kararsız bir beyaz. Şimdi onların jargonu, kadınların jargonu bambaşka. Dedim ya üstün ırk. Bir anda eskiden başka bir renk olan ve alttan o rengin ışığını veren duvar değil, ben kararsız oluyorum. Allah Allah, yok ya. Avize bakıyoruz. Ben diyorum ki sade olsun. O diyor ki karakteri olsun. Karakter dediği şey meğer ışık değilmiş. Fiyatıymış. 10 bin lira üzeri karakterli. 3 bin lira altı karaktersiz avize oluyormuş arkadaş. Ya tamam diyorsun. Her şeyi öğrendim hayatta diyorsun. Her gün yeni bir nükleer bombaya. Evde ışık konuşurken bir anda hayatta nerede durduğumuzu düşünmeye başlıyorum. Ya iki yabancı insan evleniyor. Sonra aynı evin içinde iki ayrı dünya kurmaya çalışıyor. Biri daha net, biri daha akışta. Erkek daha akışta. Biri karar veriyor, diğeri bekliyor. Geçen gün bir şey fark ettim. Selma'yla flört ederken evini çok beğeniyordum. Gerçekten salon sade, renkler net, hiçbir şey gözüme batmıyor. Oturuyorum, bir huzur var. Sonra bir anda kafama dank etti. Kızın zevki benimkine uyuyordu. O yüzden huzurluydu. Yani baya baya şu ihtimal geçti içinde. Ben dekorasyon üzerinden mi insan seçiyorum acaba diye. Düşünsene, birini seviyorsun ama içten içe koltuk rengine bakıyorsun. Bu ton bana yakın, bu nasıl bir karakter zafiyeti? Bir an ciddi ciddi Selma ile mi evlenseydim acaba diye düşündüm. Düşünün, sırf salonu sade diye. Bu çok çirkin bir nokta, geldiğim nokta. Ama dürüst olayım, insan her gün baktığı şeyle yaşıyor. Yanındaki insanı seviyorsun, beğeniyorsun eyvallah ama her gün sürekli suratının ortasına sapık manyak gibi bakamazsın. Öyle bir olmaz. Etrafa da bakacaksın mecbur. Bakınca gözüne batan bir abajurla yaşamak da ayrı bir sınav, kabul etmeniz lazım. Sonra bir an durdum. Dedim ki oğlum Bay J, sen gerçekten bir kadını salonu gözüne batmıyor diye daha uygun aday ilan edecek kadar yüzeysiz misin? Cevap geldi, evet. Evet, o kadar yüzeyselim, yüzeysizim. Ama bakın mesele şu değil. Yani Selma ile evlenseydim o salon da değişecekti. Çünkü mesele zevk değil. Evliliğin kendisi. Evlilik her şeyi dönüştürüyor. En sade insanı bile bir gün şu köşeye altın varaklı bir berjer mi alsak? Oraya atalım onu diye. Showroom eşimi aramışım bir ara. Çok çirkin bir farkındalık. Ama şunu söyleyeyim. Her bir gün bu evlilik biterse sebep ihanet falan olmayacak. Birimiz diğerine dönüp diyecek ki bu avizeye daha fazla bakamıyorum. Hakim soracak sebep. 3000 liralık karaktersiz bir abajur sayın hakim. Yaz kızım, boşanma gerekçesi estetik uyuşmazlık. Avizenin velayeti Bay J'de kalıyor. İkisi de karaktersiz. İyi akşamlar milletim. Kral Pop Radyo'dan Bay J ben. Bodrum'daki evimden yıllardır yaptığım yayını bugün de yapıyorum. Kıyametin henüz gelmediğinin bir göstergesi olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü içimden bir his kıyametten sonra da yayın yapmaya devam edecekmişim diyor. Bilir misiniz bu hissi? O kadar borcunuz vardı ki hep çalışmaya devam edecekmişsiniz gibi gelir. Hiç oldu mu size de? Bakın bu sabah başıma gelen şeyi anlatıyorum. Sabah uyandım, 55 yaşındayım. Normalde sabahları ya belim konuşur ya zihnim konuşur. Bu sefer içimden bir ses geldi, net temiz.
Tamam dedi, geldim.
Dedim ki kim?
Karanlık bir varlığım.
Aa, sen benim kötü ruh içime girsin. Bak korkmadım yanlış ama cidden korkmadım. 55 yaşında insanım, bu yaştan sonra insanın metafizik mi korkutacak? Ben hayatımdaki bazı kararları düşününce zaten paranormal seviyeye çıkıyorum abi. Dedim ki hoş geldin kötü ruh. Ayakkabıları çıkar, halılar dün geldi temizlikten.
Diyor ki seni ele geçirmeye geldim.
Dedim kolay gelsin, içerisi biraz karışık ama buyur. Başladı anlatmaya.
Negatif enerjini büyüteceğim. Karanlık tarafını ortaya çıkartacağım falan.
Ben kahve koyuyorum. Çünkü dürüst olayım, bu yaşta bastırılmış bir dürtü kalmıyor. Ya yapmış oluyorsun, ya vazgeçmiş oluyorsun, ya da terapiye gitmiş oluyorsun. Bir süre uğraştı benimle. İçime kibir atmaya çalıştı. Zaten var. Kıskançlık pompaladı. Ben onu mizahla sulandırıyorum yıllardır zaten. Paranoya verdim. Ben zaten her an acabayla yaşıyorum. Bir noktada sustu. Dedi ki kötü ruh, sen zor birisin Bay C. Dedim ki çok teşekkür ederim. Karımla mektup arkadaşı olmaya ne dersin?
Ben seni bozacağımı sanmıştım ama sen zaten kendi kendini didikliyorsun. Sürekli analiz, sürekli hiç konuşma. Ben bir karanlık fısıldıyorum, sen üzerine panel yapıyorsun Bay C.
Öğlene doğru sesi yorgun çıkmaya başladı.
Ben çıkmak istiyorum.
Dedim daha yeni geldin kötü ruhçum, nereye?
Ben karanlık bir varlığım ama senin kafanın içi daha karanlık. Sürekli öz eleştiri, sürekli sorgu. Big B'inden, vırvırından, dırdırından, hayattan soğudum Allah canımı almasın. Senin kendine yaptığını ben yapamam.
Bakın burada yalan söylemeyeceğim, biraz gururlandım. Sonra olay tersine döndü. Bir anda hayatı sorgulamaya başladı.
Ben neden yaptığım kötü şeyleri düşünüyorum? Ben neden biraz daha iyi bir kötü ruh olabilir miyim diye aklımdan geçiriyorum diyor.
Dedi ki geçmiş olsun, aramıza hoş geldin. İstersen Buğra Bey var, psikiyatrım. Randevu alayım senin için. Biraz yoğun ama karanlık varlık falan gibi bir şey söylersem belki araya sıkıştırır. Ne diyorsun? Kötü ruh içime girdi, ilk gün istifa etti. O sanıyordu ki ben...
Lütfen karanlıklar lordu, kötülüklerin efendisi, bana zarar verme, yalvarıyorum diye panikle.
Nerede? Ben bu cümleleri ilk evliliğimden beri eşlerime ediyorum. Bir işe yarasaydı şimdiye kadar yarardı zaten. Şu an bir yerlerde bir karanlık varlık hayatın anlamı ne diye düşünüyor, çırpınıyor olabilir. Ve eğer bir karanlık varlık bile benimle iki gün geçirip abi ben çıkayım diyorsa... ...demek ki içeride zaten yönetim dolu. Yani eğer bir iblis bile benimle iki gün geçirip ben çıkayım diyorsa... ...benim karıma madalya takmak gerekiyor olabilir. Şeytan beni ele geçiremez. Çünkü zaten ele geçirildim. Bana geleceğine önce karımın ayağını kaydırıp yetki kontrolünü alması... Öf bıktım ya, kötü ruhlar da artık kimse düzgün çalışmıyor ya. Pekala milletim, Kral Pop Radyo'da. Ahkam kesen değil, tamamen işkembeden sallayan sunucunuz Bay J yayında. Gülmeyin, ben kendimle gurur duyuyorum. Bu kadar işkembe ve bu kadar sallamasyonun ardından 35 sene sonra reytinglerde birinci olmam size bir mesaj vermiyor mu? Dünya biz insanlar yüzünden böyle. Mesaj bu. Mi acaba? Onu bu yıl, hadi olmadı 2027'de falan öğreneceğiz. Artık her şey ortaya çıkıyor. Sabırlı olun ve hayatta kalmaya çalışın. Evet evet, bu maaş zammınızla hayatta kalmaya çalışın. Evet. Bazen düşünüyorum. Ben neden dolar milyarderi... olmuyorum diye biliyor musunuz? Sanki bu seçebileceğim bir şeymiş gibi konuşuyorum. Evet. Bazen diyorum ben neden dolar milyarderi olmuyorum? Çünkü korkuyorum. Parayı kazanmaktan değil. Parayı kazandıktan sonra yaşayacağım aydınlanmadan korkuyorum. Düşünsene bak, milyarderim. Ama öyle sade bir milyarder değil. Yani 5 ülkede 5 eşim var, 17 çocuğum var. Her kıtada bir ev. Bildiğin uzay falan konuşuyorum. Roket atıyorum. Tweet atınca borsa düşüyor. O seviye. Benzettiniz. Hayır, Elon Musk gibi diye. Ben ondan kat kat yakışıklıyım. Evet. Ve bir gün... Özel jetim türbülansa giriyor ama öyle hafif bir türbülans diye bildiğin hayat muhasebesi. Yani uçak bir düşüyor bir kalkıyor, bir düşüyor bir kalkıyor. Yanımdaki CEO'lar, müdürlerim dua etmeye başlıyor. Pilotun sesi çatallı. O an diyorum ki tamam, buraya kadarmış. Sayısız çocuğum gözümün önünden geçiyor. 5 ülkedeki eşlerim WhatsApp grubunda. Hayatım film şeridi. Ve uçak iniyor. Ben değişmişim. Jetin kapısından ucuz bir beyaz tişört altına lastikli pazardan alınmış bir eşofmanla iniyor. Artık milyarder değilim, aydınlanmışım. Basın toplantısı yapıyorum. Bugün itibariyle bütün servetimi bağışlıyorum. 5 ülkedeki eşlerim aynı anda ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? 17 çocuğun mirasları, miras hesap ettikleri makinaları kapatıyor. Danışmanın baygınlık geçiyor. Ben diyorum ki paranın esiri olmayacağım. Sade yaşam. 3 gün harika. Minimal hayat. Lastikli eşofman altı. Düşünsel derinlik. 4. gün ucuzluk marketine giriyorum. Reyonda 30 liraya kazan dibi var. Elimde sepet. İçimde eski roket üreten CEO var tabii. Kartı uzatıyorum. Yetersiz bakiye. Ya ben dün gezegenler arası yatırım yapıyordum. Bugün kazan dibi. Kasiyer diyor ki abi başka kart var mı? Ben içimden diyorum ki 5 ülkede 5 yaş 17 çocuk var. O olur mu? O kazan dibine bakarken şunu düşünüyorum. Acaba vakfa başvursam geri alabilir miyim? Ya bağışladığım paradan küçük bir pay. Ucuz tatlı fonu. Hayal etsenize kendi kurduğum vakfın kapısında bekliyorum. Ben kurucuyum. Abi sıraya geç gözünü seveyim. Müdür kızıyor sonra bize ya. Ben sade yaşam modunda aydınlanabilirim. Buna inanıyorum bile. Ama midem kapitalist. Yani kafamda domates ekmek, midemde kuzu budu ve trüf mantarlı fırın patates. Başka şeyler yani. Ben zengin olmaktan korkmuyorum. Bir türbülans yüzünden beyaz tişört, lastikli eşofman filozofuna dönüşmekten korkuyorum. Çünkü ben fikirle sarhoş olurum ama şekerle ayılırım. Anladın mı? O şekeri almam lazım. Akıl sağlığının sınırlarından sesleniyorum. Adım Bayece, işim konuşmak ve bunu 7 yıldır Kral Pop Radyo'da yapıyorum. Zaten siz de biliyorsunuz Kral Pop Radyo'nun atom bombası gibi patladığı altın yıllar diye bahsediliyor benim çalıştığım. 7 yıl, 7 yıl dile kolay. Her neyse 7 aydır bir psikiyatra gidiyorum. Bakınız ben terapiye karşı değilim. Bilinçliyim. Gidiyorum, oturuyorum, anlatıyorum. Ama bir problem var. Psikiyatrım benden daha depresif. Benden çok daha fazla psikolojik problemi olan, özgüveni de yok, ağlamaklı ve depresif bir tip. Hayır sorun değil, onun da bir hayatı gelgitleri var ama çok üzülüyorum. Yani bu kadar mutsuz çıkmamam lazım benim terapiden. Yemin ederim ben içeri, hocam bu hafta fena değildim diye giriyorum. Adam gözleri dolu dolu bakıyor. Sandalyeye oturuyor ama ruhu yerlerde. Ya hastasıyım. Ben bu adamın hastasıyım ya. Bu hafta fena değildim dediğim zaman cevabı peki olmamalı, anlatabilir miyim ya? Bir gün dayanamadım. Dedim ki hocam iyi misiniz? Dedi ki terzi kendi söküğünü dikemez. Hocam benimki küçük sökük, sizinki komple pantolon paramparça. Ya ben kaygımı anlatıyorum. O iç çekiyor ya. Ben insanlarla iletişimde zorlanıyorum diyorum. O hepimiz zorlanıyoruz. Benim için hayat kolay mı zannediyorsun diyor. E tamam da hocam ben buraya kolektif çaresizlik dinlemeye gelmedim ki. En saçma komiği, trajikomiği seansın ortasında ben ona moral vermeye başlıyorum. Hocam siz güçlü birisiniz. Adam not alıyor. Ben güçlü biriyim. Bir ara gerçekten rol değişti zannettim. Ben anlatıyorum, o başını öne eğmiş. Ben özgüven problemim var diyorum. O benim de diyor. Hocam o zaman ikimiz de buradan çıkıp bir üst kata mı çıksak? İyi bir psikolog var dediler yukarıda. 6. ayın sonunda şunu fark ettim. Ben iyileştim. Neden? Çünkü adam üzülmesin diye sorunlarımı küçülttüm kafamda. Seans boyunca ben o kadar da kötü değilmişim aslında demeye başladım. Yani terapi bana değil, ben terapiye adapte oldum. Geçen seansa girdim, dedi ki hocam hayat bazen anlamsız geliyor. Dedi ki evet. Nobellik bir boşluk yaşandı arkasında. O kadar doğal ki, o kadar filtresiz ki, hiç ben okudum bunları, çözdüm hayatı havaları falan yok. Gerçek insan karşımdaki. Ama ben bir yerde şunu bekliyorum. Bak Bayce, çıkış yolu bu. Onun yerine vallahi kusura bakma ama zor diyor. Hocam zaten zor olduğu için buradayım. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Psikiyatrımı değiştireyim mi? Biz beraber bir psikiyatra mı? Çift terapisi mi alalım? Evlilik terapisi. Bir gün seansa girdim. Hocam bugün nasılsınız diye sordum. İdare. İdare eder bile demiyor. İdare. O kadar hayattan vazgeçmiş. O an anladım. Ben 6 aydır terapiye gitmiyorum. Anonim depresifler grubunda. Terapi grubun. Belki de beni iyileştiren şey bu oldu. Yine de eğer bir gün reçeteyi bana yazdırırsa, o zaman ben randevu ücretine KDV'yi öyle bir eklerim. Hayat sürprizlerle dolu sevgili dinleyiciler. Aa, evet millet, yarın sabah nasıl bir hayata uyanacağınızı bilemezsiniz. Ve bazen nahoş şeyler olsa da bu defa sizin lehinize nahoş olma ihtimali. Lehinize nahoş olma ihtimalini asla unutmayın. Bak bu sabah telefon çaldı. Numara gizli. Normalde açmam ama içimden bir istedi ki aç. Belki kaderdir. Açtım. Kadın sesi. Profesyonel. O pahalı bir ses tonu, anladın? Çok değerli bir iş insanının ofisinden arıyorum dedi. Ben refleks olarak dik oturdum. Böyle bir dikleştim. Tişörtümü ilikledim. Patronumuz sizi çok beğeniyor, dedi. Hafif mütevazi oldum tabii. İnsanın egosu ılık suyla yıkanmış gibi oluyor o cümlede. Size bir teklifimiz var, dedi. Patronumuza komik olmayı öğretir misiniz? Haftada 2 gün. Bir an sustum. Komik olmayı öğretmek bu yoga mı, muhasebe mi? Dedim ki yok, yapamam. Gerçekten dedim. Çünkü içimdeki sanatçı ayağa kalktı. Mizah ruh işidir falan diyecek neredeyse içimdeki sanatçı. Sekreter hiç ton değiştirmeden ders başına 50 bin lira ödenecek, dedi. Benim ruhum oturdu yerine oturdu. Konum atar mısınız, dedim. Bir de misafirhaneyi hazırlasınlar, sizde kalacağım. İnsan prensipli bir varlık ama 50 bin lira ders başı da yani bir karakter testidir yani. Ve bende belli oldu yani o testin sonucu. Yani bir saat önce komedi satılmaz diyordum. 5 dakika sonra mizahın teknik tarafı vardır arkadaşım. Metot. Zamanlama, duraklama, göz teması, ironinin katmanları. Bir anda profesör, hoca oldum ya. Kafamdan hesap yapıyorum. Haftada 2 gün, ayda 8 ders, 400 bin lira. Ve komedyen değil, müfredat yazarıyım artık. Yazarım ben o müfredatı. Ya şimdi düşünün, adam milyarder. Her şeyi var ama komik değil. Demek ki para her şeyi alamıyor. Ama beni alıyor. Bu gerçeği kabul edelim. Benim sanatsal bütünlüğüm 50 bin liraya elastikiyet kazandı mesela. Bir anda mesela sanat için sanat, para için sanat. Bence rakam. Pedagojik oldum, disiplinli oldum. Mizah modülleri diye bir şey icat ettim. Yok abi, açın bakın interneti, açın. Mizah modülü diye bir şey yok. Asıl korkum şu, ya adam gerçekten komik olursa, ya bir gün benden daha iyi şaka yaparsa, o zaman ben ne satacağım? Güncelleme mi geçeceğim kendime? Bir gün yayına çıkıp şey mi diyeceğim? Komedi çok değişti. Bugün artık o yeni, değişen, geliştirilmiş komediyle devam edeceğim. Bir de misafirhanede kalacağım. Sabah kahvaltıda milyarder bana, hocam bugün sarkazm çalışalım mı diyecek. Ben eşofmanla hafif ironik girip punch'ı geciktirelim diyeceğim. Punchline'ı geciktirelim abi. Adam not alacak. 50 bin lira için ben disiplinli, düzenli, sistematik olurum. Yıllardır kendime uygulamadığım ciddiyeti başkasına öğreteceğim. Dürüst olayım, ben komik olmayı öğretmeye gitmedim. 50 bin liraya prensip esnetmeyi kabul ettim. Ama yine de içimdeki küçük bir ses var. Eğer bir gün adam bu dersler işe yaramadı derse, ben de şunu söyleyeceğim. Hocam komik olmayı değil, benim kadar pahalı görünmeyi öğrendiniz. Çünkü bazı şeyler öğretilmez ama faturalıdır. İyi akşamlar diliyorum millet.